Aydın 10, Duvar, Ahmet Şık, sayfa 78. Bir oligarkın Türkiye'deki devlet mafyasıyla imtihanı. Liman işçisi bir babanın 9 çocuğundan 4.'sü, 1968 doğumlu bir deniz subayının Türkiye'nin sarsıntılı yıllarının kilit isimlerinden birisi haline geleceğini kimse tahmin edemezdi elbette. Pek çok kimsenin Sedat Peker'in Bodrum Yalıkavak Marina'ya Mehmet Ağar çöktü açıklamasıyla tanıdığı Mübariz Mansimov esasında AKP iktidarının seren camlarındandır. Onun isminin etrafına örülü ilişki ağı AKP iktidarının tek başına yükselişini, ittifaklar ve olağanüstü hukuki rejim sayesinde kurduğu başkanlık sistemini ve nihayetinde bu rejimin saf bir çıkar birlikteliğine dönmesiyle ya da daha en baştan bir çıkar birlikteliği olması nedeniyle beraber çürüyüp çözülüşünü anlamaya yarayacak kilit taşlarından birisidir. Peki kimdir bu Mansimov? Ordu kariyeri hayli kısa sayılabilir. Zira SSCB'nin dağılma yıllarına denk gelir. Aslında bundan sonrası Rusya ile bir zamanlar ona bağlı cumhuriyetlerin piyasa ekonomisine entegre olma süreçlerinde sık karşılaşılan kişisel yükseliş hikayelerinden çok da farklı değil. Onları tüm dünya oligark olarak tanıyor. Zenginlikleriyle göz kamaştıran, dünyanın neresine giderlerse gitsinler, aşırı lüks yaşamlarıyla dikkat çekmeyi seven, mafyöz ilişkileriyle anılsalar da dokunulmazlık zırhları hayli kalın kimseler. Zenginliklerinin temelini SSCB'nin çökmesini fırsata çevirip, kimi kamu mülklerine, sanayi kuruluşlarına, madenlerine el koymaya borçlular. Lakin asıl güçleri siyasi bağlantılarından geliyor. Ne derece güçlü siyasi bağlantıları varsa zenginliklerini de o derece koruyup arttırabiliyorlar. Nice oligarkın siyasi desteği yitirmesiyle sadece servetini değil canını da yitirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla oligark denildi mi paradan çok siyasi güç ön planda. İşte Mansimov'un macerası da böyle başladı. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra gemicilik sektörüne adım attı. 1992'de iki ortakla beraber büyük bir balıkçı teknesi kiralayıp nakliyat işine girdi. Ardından bir kuru yük gemisi satın alıp kereste taşımacılığı yaptı. Devamında yol öyle bir açıldı ki dünyanın sayılı denizcilik patronlarından birisi haline geldi. O yolu açan da Azerbaycan petrolü ve gazıydı. 2007, Mansimov içinde, Türkiye içinde bir milat. Mansimov'un filosu 1990'ların ortasından itibaren uluslararası denizlerde boy gösteriyor. 1998'de Türkiye'de faaliyete başlıyordu. Ancak onu dünyanın sayılı devleri arasına sokan hamle, 2006'da Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi, Sokar'a ait petrolün 10 yıl boyunca taşınması hakkını almasıydı. Üzerine Rus devi Lukoil ile de ortaklığa gidiyor, onlara ait iki de limanın işletmesini alıyordu. Ve 2007'de ilk kez dünyanın en zenginleri listesine girip Forbes dergisinin kapağında boy gösteriyordu. Dergideki haberde 129 gemilik dev filosuyla Azeri ve Rus petrolünü taşıyan isim olarak bahsediliyordu. Bu petrolün %75'i onun eliyle dünyaya açılıyordu. En büyük müşterisi BP'ydi. 28 bin çalışanı olan Palmali Holding, dünyanın en büyük 5 denizcilik şirketinden birisiydi. Grubun konsolide cirosu 2006 rakamlarıyla 3 milyar doların üzerindeydi. Mansimov dünya kamuoyunda Azerbaycan'ın çıkardığı en büyük oligarklardan birisi olarak biliniyordu artık. Türkiye'de tanınması da bu sayede oldu zaten. 1998'den beri şirketi İstanbul'da faaliyette bulunsa da onun adının magazin sayfalarından ekonomi sayfalarına, spor basınından siyaset fotoğraflarına girmesinin miladı olarak 2007'yi işaret etmek yanlış olmaz. Zira o yıl Türkiye içinde bir değişimin başladığı zamanlardı. Mansimov'un Türkiye'deki ilişki ağının merkezine oturmasını anlamak bakımından bu milat için kısa bir parantez açmak isabetli olur. 2007 Türkiye için siyasi çalkantıların arttığı, üst üste açılan siyasi davalar ve soruşturmalarla kamuoyunun başının döndüğü, AKP iktidarıyla özellikle CHP ve askerin başını çektiği, laikçi kesim arasındaki gerilimlerin had safhaya ulaştığı bir yıldı. Ahmet Necdet Sezer sonrasında Cumhurbaşkanlığına AKP'nin Abdullah Gül'ü aday göstermesi, meclisteki 367 krizi, Cumhuriyet mitingleri ve nihayetinde Genelkurmay Başkanlığı sitesinden 27 Nisan gecesi yayımlanan bildiri rejimi tıkamış görünüyordu. Dipnot: 2000 yılında seçilen 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in görev süresi 16 Mayıs 2007'de dolmaktaydı. TBMM Cumhurbaşkanlığı adaydı son başvuru tarihini 25 Nisan gecesi ve ilk tur oylama gününü 27 Nisan olarak belirlemişti. Seçim dönemine başörtüsü ve laiklik tartışmalarıyla gelinmişti. Ülkenin çeşitli yerlerinde Cumhuriyet mitingleri adıyla geniş katılımlı gösteriler düzenlendi ve iktidar partisinin kendi siyasal çizgisinden bir ismi Cumhurbaşkanlığına seçmesi engellenmek istendi. Seçimin kaderini ise 4 ay önce ortaya atılan 367 tartışmaları belirledi. Anayasanın 102. maddesine göre Cumhurbaşkanı seçilebilmek için ilk 2 turda nitelikli çoğunluk 367 oy, sonraki 2 turda ise salt çoğunluk 276 oy aranıyordu. Eski Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu 26 Aralık 2006'da Cumhuriyet'te yayımlanan yazısında anayasada belirtilen 367'nin sadece karar yeter sayısı değil, aynı zamanda toplantı yeter sayısı olduğunu ortaya attı. Bu görüşe göre oylamalara en az 367 kişinin katılması gerektiği, aksi halde sonucun geçersiz olacağı iddia edildi. Böylece meclisteki sandalye sayısı 354 olan iktidar partisi tek başına kendi oylarıyla cumhurbaşkanı seçemeyecekti. Aynı dönemde ana muhalefet partisi lideri Deniz Baykal, iktidar partisinin uzlaşma olmadan kendi adayını çıkarması durumunda oylamaya katılmayacaklarını ve 367 tartışmalarının ciddiye alınması gerektiğini söyledi. İktidar partisi dönemin Dışişleri Bakanı olan Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ü aday gösterdi. Bu arada yine iktidar kanadından Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay adaylık başvurusu yapmıştı. Ancak Yarbay ilk tur oylaması öncesi adaylıktan çekildi. İlk tur oylama 27 Nisan'da yapıldı. Toplam 361 oy kullanılırken Abdullah Gül 357 oy aldı. Oylamanın hemen sonrasında CHP 367 iddiasıyla seçimi Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Aynı günün akşamı Genelkurmay Başkanlığı internet sitesine daha sonra E-Muhtıra olarak anılacak bir basın açıklaması konuldu. Açıklamada seçimlerde laikliğin tartışma konusu yapıldı ve Genelkurmay'ın bu konuda taraf olduğu söylendi. Anayasa Mahkemesi 1 Mayıs'ta verdiği kararla 367 iddiasını kabul ederek yapılan birinci tur oylamayı iptal etti. Bunun üzerine 6 Mayıs'ta yapılan iki yoklamada da toplantı yeter sayısının yani 367'nin bulunamayışı yüzünden 11. Cumhurbaşkanı seçilemedi. Seçimlerin %47 gibi ezici bir çoğunlukla çıkan AK Parti bir kez daha 367 sorunuyla karşı karşıyaydı. CHP yine meclisi boykot ederse seçim için yeterli katılım oranı yani 367 yeter sayısı nasıl sağlanacaktı? İşte tam bu noktada AK Parti'ye sürpriz destek geldi. MHP AKP kimi isterse aday gösterebilir. Biz meclise gireriz. 367 sorunu yaşanmaz açıklamasıyla krizin çözülmesini sağladı. Üçüncü tura 448 milletvekili katıldı ve Gül 339 oyla 11. Cumhurbaşkanı seçildi. Oysa toplumdaki bu kamplaşma iktidarın lehine sonuç vermiş ve Gül krizini iyi kullanan AKP, genel seçim kararı alarak Temmuz 2007 seçimlerinde oy oranını %46.6 gibi rekor düzeye taşımıştı. Üzerine 2007 Ekim'inde bir de anayasa referandumu yapıp Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesinin yolunu açtı. Böylece siyasi rejim sandık üzerinden değişiyordu. Fakat değişen sadece siyasi rejim değildi, iktisadi rejimde de köklü bir kabuk değişimi başlıyordu. 2007 yılında IMF anlaşmasının bitmesiyle AKP iktidarının eli ekonomide de rahatlıyordu. O güne değin IMF tehdidi altındaki merkezi bütçeyi arzu ettiği şekilde kullanamayan iktidar, yatırımları yani kaynak dağıtım mekanizmasını yerel yönetimler üzerinden işletmişti. İstanbul ve Ankara gibi iki dev bütçeli belediye ihale ağlarını kurmuş, parti ve çevresine yeni yeni palazlandırılan sermaye kesimlerine yoğun bir kaynak transferi yapılıyordu. Bunun dışında iki politika daha IMF denetimini aşmanın yolu olmuştu. TOKİ ve duble yol. IMF denetiminin kalkması yerel bütçelere sıkışmış iktidarın merkezi bütçeyi de keyfince kullanabilmesini sağladı. Önce ekonomi alanında, bilhassa kamu ihale kanununda üst üste değişiklikler yapıldı. Hazinenin borçlanma yasası, hazine garantileri, yap işlet devret yasası köklü değişikliklere uğradı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 2008 krizine rağmen ustalık dönemini ilan ediyor, mega projeler çağını başlatıyordu. Burada hatırlatılması gereken bir başka iktisadi gelişme de özelleştirmedeki muazzam hızlanmaydı. Türk Telekom, Tekel, Tüpraş gibi büyük kuruluşlar Kemal Derviş programının gereği ve IMF'nin isteğiyle satılmıştı. 2007 sonrasındaki satışlar ise ağırlıklı olarak AKP'ye yakın veya iktidarın tercih ettiği isimlere yönelecek, bazıları Türkiye'nin siyasi ve iktisadi rejiminin değişiminin ana dinamiklerinden olacaktı. Elektrik dağıtım hatları ve özellikle 2008'de Petkim'in %51'inin özelleştirilmesi, 2007'de başlayan kabuk değişimini anlamak bakımından stratejikti. Çünkü Petkim ile Türkiye'ye Sokar giriyor ve bir anda onun etrafında bugün dahi içinden çıkılması güç bir siyasi iktisadi çıkar ağı örülüyordu. Sokar Azerbaycan demekti. Erdoğan ailesine mensup ve yakın isimlerin şirketleri Sokar'la işbirliğine gidiyor. İnşaat, turizm ve enerjide Azerbaycanlı zenginler ile yerli sermayedarların işbirlikleri hızla beliriyordu. Erdoğan ve ailesi ile sıkı ilişkiler. İşte Mansimov'u yaygın olarak Türkiye kamuoyuna tanıtan gelişmeler de Sokar'ın büyük Türkiye çıkarmasına denk geliyordu. Erdoğan tarafından ödül verilen Mansimov, onun isteğiyle 2007'de Türk vatandaşı oluyor, Gurbanoğlu soyadını alıyordu. Bir anda magazin sayfalarında ünlü sanatçılarla, futbol dünyasında da o dönem Beşiktaş'ın başkanı olan Yıldırım Demirören'in yanında boy göstermeye başlayan Mansimov'u siyasetin vitrinine çıkaran ise Erdoğan ailesiyle kurduğu ticari ilişkiydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın amcası Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen'le birlikte Man Adası'nda kurduğu BMZ Grup adlı denizcilik şirketi Türkiye'nin gündemine oturmuştu. BMZ Grup gemi sahibi olabilmek için Palmali Holding'e başvurmuştu. Palmali Holding'den tanesi 18 milyon dolara gemiler satın alan BMZ Grup, bu gemileri yine Mansimov'un sahibi olduğu Palmali Denizciliğe 10 yıllığına kiralıyordu. Kamuoyunda yoğun gündem olan gemi meselesi BMZ'nin gemilerin tamamını satmasıyla kapandı. Bu gemiler kime satıldı? Sokar'ın merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde olan Sokar Logistics DMMC adlı şirketi 2016'da bir başka Azerbaycan vatandaşı İlham Gadimzada adına Malta'da 5 yeni şirket kurdu. Bu 5 şirket 2017'nin Aralık ve Ocak aylarında Erdoğan ailesine ait bütün gemileri satın aldı. Böylece Mansimov Türkiye'nin en güçlü lideriyle ticari ortaklıkla kurmuş oluyordu. Mansimov'un Türkiye'deki ilk ciddi yatırımı da bu gemicilik dönemine denk geliyor. 2003'te El-Kaide'nin bombalı saldırısının hedefi olan HSBC'nin genel müdürlüğü olarak hizmet veren İstanbul Levent'teki binayı 2007 yılında 93 milyon liraya satın aldı ve bina 2011'de Hollywood ünlülerinin de katıldığı bir törenle The Istanbul Edition Hotel adıyla açıldı. İstanbul Edition Hotel 2017 yılında adını Hyatt Centric Hotel olarak değiştirdi. Hyatt Centric Otel'in sahibi Levist Emlak Geliştirme Otel ve Turizm Şirketi'ydi. Türkiye Ticaret Sicili gazetesine göre Levist Emlak Geliştirme Otel ve Turizm Anonim Şirketi, eskiden Palmali Gayrimenkul Geliştirme Otel ve Turizm Anonim Şirketi olarak biliniyordu. Ve şirketin hisseleri Mansimov'a aitti. 22 Şubat 2016 tarihli Türkiye Ticaret Sicili gazetesine göre ise 16 Şubat 2016'da Palmali Gayrimenkul Geliştirme Otel ve Turizm Anonim Şirketi'nin tüm hisseleri Singapur'da kayıtlı olan RSR Holding'e devredildi. Mansimov'un 2016'dan sonraki macerasında bol bol duyacağımız bir isim karşımıza çıkıyordu böylece. Anar Alizade. Ünlü Bodrum Yalıkavak Marina meselesinin de kilidi olarak görünüyor bu isim çünkü. Bodrum Yalıkavak Marina, yükseliş ve düşüş. Mansimov'u bugünlere getiren hamlenin Bodrum Yalıkavak Marina olduğuna kuşku yok. Marina'nın kendi hikayesi de enteresan. Mülkiyeti milli emlaka ait. Marina 1996'da Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları AŞ'ye tescil edildi. 2003 yılında ise Profilo Holding'in sahibi olan ve 1993'te evinin önünde uğradığı suikasttan kurtulan Jacques Campi'nin oğlu Jeffy Campi tarafından satın alındı. Jacques Campi suikastının 1996'da yaşanan susurluk kazasıyla ortaya dökülen çete ve kontür gerilla faaliyetlerinin bir uzantısı olduğu anlaşılmıştı. Ve ne ironiktir ki o ilişkilerin kilit isimlerinden Mehmet Ağar yıllar sonra Bodrum Yalıkavak'ta belirecekti. Jeffy Campi Marina'ya ciddi yatırımlar yapsa da ekonomik bir darboğaza girdi. Mansimov'un Bodrum aşkı biliniyordu ve fırsatı kaçırmadı. Basına açıklanan rakama göre 42 milyon dolara Marina'nın hisselerini 2011'de devraldı. Hisseler Palmali Otelcilik Turizm ve Acentecilik Limited şirketine geçti. Mansimov 2012'de şirketin %50 hissesini Anar Alizade'ye sattı. Alizade Singapur merkezi RSR Holding'in sahibiydi. Ortaklıkta RSR Holding'i temsil eden kişi şu anda Petkim'in satış ve pazarlama direktörü olan Akşin Salimov'du. İşler buradan itibaren karışmaya başladı. El değiştiren hisseler, birbiriyle bağlantılı kurulan şirketler, davalar, FETÖ suçlamaları ve sonunda Marina'ya çökme iddialarına uzanan bir sürecin miladı oldu bu ortaklık. Bir ucu Marina'dan başlayan karmaşık ilişkiler ağı Malta üzerinden Singapur'a, oradan Petkim ve Sokar'a kadar uzanıyordu. Dolayısıyla karmaşık ağın anlaşılabilmesi ve ardında yatan güç ilişkilerinin bir nebze olsun aydınlatılabilmesi için adı geçen kişilerin üzerinde durmak lazım. Kimdi Mansimov'un ortağı Anar Alizade? Soru kritik. Çünkü Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine yön veren ekonomi politik dinamikler bakımından da önemli birisi Anar Alizade. RSR Holding'i 2007 yılında kurdu. Neredeyse tamamı Malta gibi vergi cenneti adalarda ve aynı adreslerde kurulmuş pek çok şirketi bünyesinde barındırıyor. Ama onun adı Türkiye basınında kurduğu göz kamaştırıcı ortaklıklarla anılmadı. Sedat Peker'in Marina'ya çöktüler açıklamasını yaptığı ilk videosundan bir ay önce İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir otel odasındaki tuhaf bir kaza sonucu meydana gelen ölüm olayında geçiyordu. 26 Mart 2021 gecesi Azeri uyruklu iş insanı Nihat Aliyev'in arkadaşları ile eğlenirken belindeki silahı çıkarıp şaka olsun diye kendi başına dayadığı ve bu esnada silahın ateş almasıyla hayatını kaybettiğine dair bir haber yayımlandı. O kişi Anar Alizade'nin kardeşiydi ve Mansimov'dan 2016'da aldığı otelin sahibi, şirketin yönetim kurulu üyesiydi. Daha da dikkat çeken konu, iki kardeşin de Sokar'ın Türkiye Başkanı Rövnak Abdullayev'in yeğenleri olmasıydı. Alizade'nin Petkim ve Sokar bağlantılarını ayrıntıları ile inceleyeceğiz. Önce soyadlarının neden farklı olduğu detayını hatırlatalım. Dünya çapındaki yolsuzlukları izleyen, 1993'te kurulmuş Londra merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan Global Witness, 2013 yılında yayımladığı Anonim Azerbaycan adlı raporunda Rövnak Abdullayev'i mercek altına alıyor, onunla yeğeni gizemli isim Anar Alizade'nin ilişkilerini ortaya döküyordu. Anar rapor yayımlandıktan sonra Aliyev olan soyadını Alizade olarak değiştirdi. Azerbaycan'ı yöneten Aliyev ailesiyle bir akrabalık bağı bulunmuyor. Raporun ardından Sokar ve Anar Alizade söz konusu bilgileri reddetti ve Sokar yönetimi ticari sır gerekçesiyle şirketin yaptığı anlaşmalardan yararlanan üçüncü kişilerle ilgili bilgileri veremeyeceklerini açıkladı. Fakat raporda şirketler takip edildiğinde Anar Alizade'nin Sokar sayesinde kazandığı milyonlarca doların izi görülüyordu. Sokar 2009 yılında Yeni Zelandalı Sumatu Enerji Grup ile 1 milyon varil Azeri petrolü satma anlaşması yapmıştı. Anlaşma ayrıca Ceyhan Limanı'ndan petrol teslim hakkını da içeriyordu. Sumatu Enerji Grup'un kurucusu yolsuzluk, uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı ve kara para aklamayla suçlanan Ion Taylor'du. Global Witness raporuna göre Taylor şirketin sadece vitrindeki ismiydi. Dubai ticaret sicil kayıtları Anar Alizade'nin RSR Holding Şirketler Grubu'na bağlı şirketi olan Rafi Trading FZE'nin direktörü Azim Norvuzov'un Sumatu Enerji Grubu'nun bağlı şirketi Sumatu Enerji FZE'nin de hissedarı olduğunu gösteriyordu. Global Witness, Sumatu Energy Services SA Direktör Yardımcısı Metin Talışlı'nın 2 ile 4 Ocak 2012 tarihlerinde Cenevre'deki 5 yıldızlı Grand Kempinski Hotel'de Anar Alizade'nin 2 gecelik konaklaması için 10.253 İsviçre frangı ödediğine dair belgeyi de yayımladı. Metin Talışlı İsviçre'de Anar Alizade adına kayıtlı Kronos Enerji AG, Era Invest SA ve Davos Luxury Properties AG şirketlerinin yöneticisiydi. Gelelim Türkiye işlerine. Sokar Türkiye Petrol Enerji Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ 5 Aralık 2011'de kuruldu. Bu şirkette Agena Petroleum Holding BV %70 hisseye sahip. Anar Alizade'nin ismi de Agena Petroleum Holding BV şirketini temsil eden yönetim kurulu üyeleri arasında. Alizade'nin Sokar ile sadece Türkiye'de değil, Gürcistan, Hollanda, Romanya, İsviçre, Malta, BAE ve diğer ülkelerde ortak şirketleri bulunuyor. Bu ortaklıklardan en belirgin olanı da Sokar'ın da ortağı olduğu Malta'da kurulu Supra Holding Limited LLC. Diğer ortağı BAE'deki Heritage General Trading şirketi. O şirketin CEO'su böylesine güçlü bir isim olan Anar Alizade. Tekrar hikayemize dönelim. 10. ayrımın sonu. Sayfa 85.